Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Gün Batı'da.
Merhaba sevgili dinleyenler. Radyo Gün Batı'ya hoş geldiniz. Benim Hikayeme, yaşamdan hikayelere hoş geldiniz. Bir ömür gelip geçiyor. Günler gelip geçiyor ve insanoğlu toprak olup gidiyor. Karadeniz'in eşsiz şairlerinden Abdullah Karaman bir şiirinde bir ömür geldi geçti. Her şey boş, her şey yalan. Var mı bu dünyada? Söyleyin baki kalan diyor. Bu dünyada baki kalan tek olanaklarımız, yaptıklarımız, iyiliklerimiz, insanlara davranışlarımız bakıldığında bizlere en büyük baki kalan örnektir sevgili dinleyenler. Tekrar Benim Hikayeme hoş geldiniz. Benim Hikayem başlıyor efendim. Sevgili dostlar, bugün çok değerli bir konuğum var. Daha öncelerde de Balıkesir'e misafir olduk diye hatırlıyorum ben. Ama şimdi yepyeni bir konuğum var. Balıkesir'den, Balıkesir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Gençlik Derneği Başkanı Sayın Akif Ergün bizlerle birlikte. Akif abi hoş geldin.
Hoş bulduk Barış Bey.
Nasılsın abi?
İyi, hamdolsun Rabbimize. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Ben seni gördüm, daha iyi oldum. Sesini duydum, daha iyi oldum. Güzel bir enerjim var. Derneğin ismini doğru mu söyledim acaba?
Derneğimizin ismiyle birlikte kendimi tanıtayım.
Tabii.
İsmim Akif Ergün. Derneğimiz Balıkesir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Derneği. Dernek başkanlığını yürütmekteyim.
Evet.
1976 doğumlu, evli, iki çocuk babasıyım.
Allah bağışlasın. Şimdi sevgili Akif abim, hepinizin de tanıdığı, bildiği gibi Balıkesir'de ikamet ediyor. Birazdan bahsedeceğiz. Hem kızının da tabii ki de okul sebebiyle şu anda farklı ilde, ama esasında onu Balıkesirli yapan 1976 yılından bu yana uzanan bir hikayesi var. Şimdi 1976 yılında dünyaya geliyorsun. Kaç ailenin, ailenin kaçın çocuğusun abi?
İlk çocuğuyum. Ben Balyanarlı köyünde, Balıkesir Balyanarlı köyünde dünyaya geldim.
Evet.
İlkokulumu köyümde tamamladım. Orta öğretimimi bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlköğretim Okulu'nda tamamladım. O zaman okulun ismi Bakacak Ortaokulu'ydu. Ortaokuldan sonraki eğitim hayatıma devam etmedim. Yani kendim de görme engelli olduğum için o dönemlerde bu kadar engellilere duyarlılık yoktu.
Hiç yoktu hatta.
Anlamında eğitim hayatım ortaokul düzeyinde kaldı.
Peki hiç sözünü kestim. Hani o dönemde şey dedin işte engellere pek şey yoktu eğitim hayatında dedin. Hiç yoktu desek daha iyi olabilir mi abi?
Şöyle yani eğitimli aileler yani şehir kentlerdeki bilgili ailelerin çocukları nispeten yine İzmir Aşık Veysel Yatılı İlköğretim Okulu'nda falan okutuluyorlardı. Vardı yani Türkiye'de bir iki tane görme engelli okulu var ama şimdiki kadar aileler engelli çocuklarının eğitimini ilerleyen dönemlerdeki gelecek hayatındaki etkisini düşünmüyorlardı. Yani çocuğum işte okusun bizim yanımızda hayatını idame ettirsin düşüncesi kültürü yaygındı daha çok.
Çok evet. Ve sen de o kültürden biri oldun aslında. Yani o kültüre nasıl söyleyeyim hani derler ya işte ben o kültürün bir parçası oldum ondan çıkamadım. Aslında sen istedin ama belki belli şeyler ne bileyim maddiyattır odur budur maalesef geçit vermedi.
Şimdi şöyle aslında maddiyatla da pek alakası yok. Şimdi çocuklar biliyorsun biz kader arkadaşları, görme engelli kardeşlerimiz, çocuk dönemlerimizde biraz hiperaktif oluyoruz her şeye öğrenmek istediğimizden. Biraz daha diğer yaşıtlarımızla aynı pozisyonda kendimizi gösterme çabası eğilimi içerisinde olduğumuz için özellikle bu az gören grubunda vardır. Yani bu diğer normal bireylerle çocuklarda normal bireylerle kendini aynı seviyede göstermeye çalışırlar. Ben öyle bir çocukluk dönemi yaşadım. Biraz hiperaktiftim ve çok haşere bir çocukluk dönemim oldu. Yani hayra değil, haşere bir çocuktum. Yaramaz bir çocuktum. Aslında zeka anlamında hocalarım da bunu o dönemde işte aileme söylemişler. Aslında bilgili okumak istese okuyabilecek kapasitede bir çocuk ama çok yaramaz, biraz yaramazlığı ağır basıyor diye söylemişler. Tabii ki bizim ailede köylü aile olduğu için hani bunu küçümseme anlamında değil de bilgi, deneyim, tecrübe eksikliğinden dolayı biraz da ailenin o dönemin işte ya malımız var, hayvanımız var en azından onların başında kalsın, onlara baksın, köydeki düzeni yürütsün mantığı, düşüncesi ağır basınca beni liseye vermediler. Askerlik dönemine kadar ben az gören grubundaydım. O dönem köyde kaldım işte askerlik dönemine kadar. Köy hayatını yaşadım. Hayvancılıkla uğraştım ağırlıklı olarak. Büyükbaş hayvancılığıyla. Askerlik dönemim çağım geldiğinde askerlik yoklaması geldi. Askeriyeye alındım. Askeriyeye alındım. Askeriyede tabii ki şimdiki gibi detaylı inceleme yoktu. İşte var mı bir rahatsızlığın diye soruluyordu. Gözle fiziksel bir engelin yoksa biraz da normal görenler gibi hareket ettiğinde seni askere alıyorlardı. Ve ben askere gittim 18 ay askerlik yaptım. Acem birliğimi Amasya Çavuştu Alimgah'ta, Usta birliğimi Iğdır'da tamamladım.
Bildiğin askerlik yaptın yani.
Evet askerlik yaptım. Askerlikten sonra geldiğimde köy hayatında kalmak istemedim. Şehir'de iş buldum. Şehir'de 2 yıl boyunca 96'da asker oldum. 97'nin sonunda terörist aldım. 98'den 2000 yılına kadar toptancı yanında çalıştım. Sipariş üzerine sipariş alıyordum. Geliyordum bakkallardan, marketlerden sipariş alıp toptancı dağıtımını yapıyorduk. Ondan sonra 2000 yılında işte evlendim. Şehire tamamen yerleştim evlendikten sonra. 2000'de babam vefat etti.
Allah Allah sabır versin. Başını sağ olsun.
Amin. Sağ olun. Babam vefat ettikten sonra tekrar köyde en büyük ailede ben olduğum için bir 2003 yılına kadar tekrar köye dönüş yaptım. Köye dönüş yaptıktan sonra bu arada kızım dünyaya geldi. Ve tekrar 2003 yılında tekrar buraya şehire döndüm, Balıkesir'e. Ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak işe başladım. Bir 2003 yılından 2013 yılına kadar Balıkesir Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak şirket bünyesinde çalıştım ve 2013 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra tabii boşta kaldığımızdan elimizde de herhangi bir meslek olmadığından dolayı sosyalleşmeye yöneldim. Sosyal aktivitelere yöneldim. İşte dernekçiliği, o güne kadar dernekçiliğin ne olduğunu yani yüzeysel olarak sadece biliyorduk. Biz ilk olarak kızım sayesinde bizim Ankara'ya giden Rahmi Kula'da bir öğretmenimiz vardı, Sevgi hocamız, kardeşimiz vardı. Onun sayesinde tanıştık Harunlarla. Harun, Sevgi Hoca, Fatih Aktaş öğretmenimiz, o da öğretmenlik yapıyor. 4 arkadaş ailece görüşmeye başladık. Bir yıl boyunca falan 2014'ten 2000 aşağı yukarı 2 yıl boyunca 2016'ya kadar biz kitlemizi birebir görüşmelerle birlikte 30-40 kişilik bir grup oluşturduk Balıkesir'de.
Tabii doğal olarak.
İşte hepimiz bir şeylerin o değişmesini istiyorduk. Aile bazında görüştüğümüz için.
Özellikle de Balıkesir'de.
Evet. İşte sorunlarımızı orada ilk öneriyi işte 4 arkadaş, Harun, Fatih, ben ve Sevgi hocamız dernek kuralım diye yola çıktık. Dedik ki biz madem bu kadar kitle olduk, belirli bir grup oluşturduk. Bir dernek oluşturalım, kuralım. Derneğin amacı, kuruluş amacı da işte eğitime giden çocukların eğitim hayatında görmengelli çocuklarımızın yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar, görmengellilerin temelsel, temel olan sorunları gündeme taşımaktı. Olur mu olmaz mı derken biz dernek kurma araştırmalarının içerisine girdik. İşte yerel dernek olursa bu da başarılı olur, yoksa bir kamu yararına derneği bağlı şube olursak mı daha faydalı oluruz. Bunun istişarelerini yaptık. En son kararımızı yerel dernek olarak kurmaya karar verdik. 2016 yılında 7 kişilik kurucular kurulunun talebiyle birlikte derneğimizi kurduk.
Evet. Şimdi hemen oralara da geleceğim aslında. Güzel bir özet yaptınız ama. Şimdi radyolara yeni açan dostlarımız için ben biraz daha hem de aslında bu programın amacı bu. Böyle yapboz şeklinde ilerliyor. Yani parçaları tamamlayarak bir hikaye oluşturuyoruz. Bunun güzel amacı da bu. Şunu sorayım ben size. 1976 yılına dönmek istiyorum ben. Aslında bugüne kadar hep böyle başarılarla dolu. Hem kızınızın tabii ki de onu da görme engelli. Bu da bir başka bir tabii taraf. Onu da birazdan konuşacağız ama. Şimdi 1976 yılında siz dünyaya geliyorsunuz. Ailenin ilk çocuğu, ilk göz ağrısısınız. Anneniz, babanız tabii ki de Balıkesir'de belli yerlerde bir hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tabii ki de teknoloji de çok gelişmiş bir vaziyette değil. Hatta hiç çok az bir şey gelişmiş vaziyette. Sizin görme engelli oluşunuz nasıl anlaşıldı? Evet, buyurun.
Benim görme engelim aslında çocukken benim rahmetli babaannem büyük kızımın anlattığına göre diğer benim akranlarım var, yeğenlerim var, işte aynı yaşta olan akranlarım var. Onlardan farklı olduğumu, işte bazen kaşık sesine hareket ettiğimi, bir şey gösterdiklerinde ona tepki vermediğimi, ilk anlayan, benim görme engelimi anlayan babaannem olmuş küçükken. Ama tabii ki eğitim hayatı başladığında, ilkokul hayatı başladığında normal çocuklar gibi hareket ettiğim için, az gören grubunda olup normal insanlar gibi hareket ettiğim için ailem bunu çok önemsememiş. Yani işte bir doktora götürüp düzenli bir muayeneden geçirtmemiş. Doktora gitmişim ama sıradan bir gözlük yazılmış, şu anki gibi muayene olmadığı için, o gözlükten de pek fayda göremediğim için ben kendime şu anki düşüncemle benim oradaki eğitim hayatımı devam ettirememem en büyük ailenin burada benim görme engelimi kabul etmeyişinden. Hani görme engelli oluşum aslında benim, ben kendim ortaya çıkardım. Hani şöyle, devlet hastanesine işe başladıktan sonra raporumu çıkarttım. Engelli olarak kendimi koydum. Ama çocukluk hayatım benim aslında bir nevi normal yaşam mücadelesi içerisinde geçti ama bu dönemler kolay geçmedi. Çok sıkıntılı dönemler atlattım. Hani sıkıntılı derken ister istemez o hiç görmesen o sıkıntıyı yaşamayabilirsin. Neden? Senin herkes engelli olduğunu kabul eder. Ama normal az gören grubunda olduğun zaman ne normal kabul ediliyorsun ne engelli kabul ediliyorsun.
Ortada.
Evet.
Peki bu nasıl bir hissiyat oluşturdu size ve babanızın, annenizin tepkisi ne oldu? Ben onu sormak istiyorum hocam.
Şimdi beni dediğim gibi başta ailem beni hiçbir zaman engelli olarak görmedi. Ta ki 15-16 yani ergenlik döneminde 17 yaşlarımda, 16-17 yaşlarımda koyunlarımız vardı. Ben gece akşam karanlığında koyunları otlatırken koyunları kaybettim.
Evet.
Koyunlar ormanlık bir alana giriyor. Orada tabii ki ben arıyorum koyunları, bulamıyorum. Karanlık da çöktüğü için, tavuk karası rahatsızlığı da olduğu için koyunları ağlayarak eve geliyorum. İşte koyunlar çalındı, kayboldu. Babam geliyor o bölgeye, işte benim koyunları kaybettiğim bölgeye. Koyunlar araçların, ormanların içerisinde yayılımda otlamakta. Benim ilk orada görmediğimi babam kabulleniyor rahmetli. Yani yapıyor diye orada kabulleniyor.
Babanız ne işle uğraşırdı ve size nasıl bir ilgisi vardı? Yani hem ailenize iyi bir baba mıydı babanız, anneniz?
Tabii ki her anne baba gibi evlatlarının iyi olmasını isteyen, iyi eğitim almasını, ahlaklı bir evlat olmasını isteyen anne babaydı. Annem sahada hacca vardı, geldi.
Allah uzun ömür versin. Selamlar olsun.
Tabii ki o dönemde kızıyorsun mesela. Çocukluk döneminde baban bağırdığında, kızdığında, dövdüğünde veya babanın o tavrı, davranışı çocuk olarak sana ters geliyor. Yanlış geliyor ama şimdiki düşünceyle baktığında o babanın o davranışı senin karakterinin oturmasına, ahlaklı bir birey olmana, vicdanlı bir birey olmana en büyük etkenlerden birisinin olduğunu görüyorsun. Eğer ben mesela başta da röportaja başlarken söylediğim gibi, konuşmamıza başlarken biraz haşere bir çocuktum, yaramaz bir çocukluk dönemim vardı. Eğer ki ailem orada beni baskılamasaydı veyahut da terbiyeyi vermeseydi, belki ben kendim şu pozisyonda olmayabilirdim yani. Bence. Daha farklı, şımarık yetişen, insanlara tepeden bakan, egosu yüksek bir birey olabilirdim. Ama şu an o terbiyeden geldiğim için kendimi egosu yüksek olmayan, şımarık bir ruha sahip birisi olarak görmüyorum.
Kesinlikle. Zaten burada da sesinizden de hani ne kadar iyi bir ahlaka sahip olduğunuzu buradan hani ben anlamış oluyorum ama şunu sorayım. Eski yıllarınızı mesela ben de bundan 9 ay önce manevi bir babamı kaybettim. Ben ona canım diyordum. İnsan bazen hani görmeden de seviyor. Şu eski yıllarınızı babanızla birlikte geçirdiğiniz yılları özlüyor musunuz? Ve hani size bir dakika verseler ve deseler ki sadece babanızın sesini duymayacaksınız ama o sizi görecek. Siz ona ne söylemek isterdiniz?
Şunu söylemek isterdim. Babacığım, sana teşekkür ederim. İyi ki senin evlatın olmuşum. Yani iyi ki sen bana kızardın, yeri gelir döverdin, yeri gelir hani kızıp bağırırdın ama bunlar o gün için anlayacak yaşta ve düşüncede olmadığım için o gün için kızıyorum ama bugün baktığımda iyi ki sen bana o şekilde davranmışsın derdim.
Gerçekten hani bazen işte diyoruz ya, babalar, anneler çok değerli ama şuna sizin adınıza çok seviniyorum. Babanıza dair hiçbir kızgınlığınız yok. İçinizde bir kininiz yok hiçbir şekilde.
Hayır,
olmamalı
hayır,
da bence değil
hayır,
mi hocam?
Asla. Çünkü insan hani şunu derdi rahmetli babam. Bir gün siz de sen de baba olduğunda, evlat sahibi olduğunda anlayacaksın. O zaman beni daha iyi anlayacaksın derdi. Bu cümlesini hiç unutmadım. Unutmayacağım da. Evlat sahibi olunca insan geçmişe dönüp baktığında kızamıyorsun. Yani çünkü diyorsun ki ya ben babam yani onu o şekilde davranmış, bana kızmış, bağırmış. Çok benim babam şeydi, bir Kıbrıs gazisiydi. Çok böyle sevgisini şimdiki babalar gibi çok böyle sevgisini gösteren bir yapıya sahip değildi.
Ama babalar hep öyle olur aslında değil mi hocam?
eski babalar öyle. Şimdiki babalar artık aslında bir nevi şimdiki neslin hani şikayetçiyiz ya bazen, ya şimdiki nesil nasıl nesil, bozuldu nesil diyoruz ya.
Evet.
Aslında nesli bozan yine biz aile fertleriyiz. Yani babaanneler, anneanneler, yeni neslin babaanneleri, anneanneleri.
Yeniler daha böyle canımlı cicimli.
Evet. Yani biraz çocuk, hani bir atasözümüz var. Araç yaş gene gelir.
Evet, evet.
Bunu küçük çocuklukta bu terbiyeyi yemiş çocuklarımıza, aman düşmesin, aman bir şey olmasın, aman şöyle olmasın. Çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra zaten baskılayamıyorsun. Karakteri oturmamış bir toplum haline dönüşmeye başladık ki bu yine ailelerin, aile büyüklerinin eliyle düzelebilecek bir iş diye düşünüyorum.
Peki hocam, şunu sorayım size. Komşularınız, arkadaşlarınızla nasıldı aranız? Yani mesela geriye dönüp baktığımızda sizin yıllarınızda hakikaten çok büyük sorunlar çıkaran aileler vardı. İşte hani işte engelliyle görüşmesin gibisinden bayağı bir sorun çıkaran aileler vardı. Sizin zamanınızda nasıl arkadaşlıklar, komşuluklar nasıldı?
Şimdi benim çocukluğum dönemindeki komşuluklar çok güzeldi. Biz mesela okuldayken, ilkokuldayken akraba olsun olmasın, bir arkadaşımızın evine gidip arkadaşımızla birlikte ekmeğimizin üzerine bir salça veya yoğurt sürdürtüp o ekmeği alıp sokağa çıkıp işte oyunumuzu oynardık. Kelebeğimizle oynardık. Futbol topumuzla futbol oynardık. Bilez oynardık. Yakan top oynardık. Hani komşuluklar her akşam, mutlaka her akşam olmasa da gün aşırı komşular bize gelirdi. Biz komşulara giderdik. Aile bireyler mahallede, köyde bir hareketlilik olurdu. Birinin bir derdi varsa maddi veya manevi, köylü onun yanında olurdu. Eğer köye veya belirli kesme zararlı bir aile varsa o köyde dışlanırdı. O barınamazdı yani o yerde. Yani gençler büyüklerine karşı asla saygısızlık yapamazdı. Bir öğretmeni gördüğünde, bir çocuk ilkokul öğrencisi ise öğretmenini gördüğünde kaçardı yani. Öğretmenim beni görecekti, derse niye çalışmadın diye dövecek diye kaçardı.
Şimdi tam tersi var hocam. Sözünü evet. Kesin. Şimdi tam tersi var. Aynen öyle.
Yani o kadar güzel bir ahlaklı bir toplum vardı. Şimdi ahlakın bozulmasındaki en büyük etken elimizdeki bu telefonlar, masamızdaki bilgisayarlar en çok bizde de bozdu. Yani bir bayan örneğin köyde şehir hayatını ben 20 yaşından sonra gördüğüm için çok şehir hayatından bir şey anlatmıyorum. Köyde mesela bir bayan bir erkeğin önünden asla geçmezdi. Kahvehane varsa, toplumun oturduğu bir ortam varsa, Ferecesini, ilikler başının önüne eğer öyle geçerdi. İşte bir komşu senden ekmeği kalmamışsa fırında ekmek yapacak ama o akşam sofrasında ekmek kalmamıştır. Genelde komşu bana bir ödünç ekmek verdi. Rahatlıkla bunu isteyebilirdi. Bunu kimse ayıplamaz. Ya bir ekmek istiyor demezdi yani. Tuzu bir giderdi, turist demeye giderdi. Hani atalarımızın dediği gibi komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Lafı eskiden gerçekten hayatta yaşanılıyordu. Yani komşu komşunun külüne muhtaçtı yani.
Evet, kesinlikle öyle hocam. Peki sevgili dostlar, saatlerimiz 21.33, mesajlarımız var. Bir ara vereceğiz hemen. Güzel bir Balıkesir türküsü gelsin. İnşallah biz de Akif hocamla biraz dinlenelim. Ardından sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek efendim. Bir türkü arası veriyoruz. Ardından sizlerleyiz.
Yaşamın hikayeler sizlerle. Barış Bulut'la Benim Hikayem devam ediyor.
Efendim, bizler yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun Çarşamba'dan Yunus Karaca yazmış. Merhabalar sevgili Barış kardeşim, yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Konuğuna ve sana başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Samsun'a selam olsun. Yunus abi de bizim konuklarımızdandı. Çanakkale'den Alev Duman yazmış. Merhabalar, yayınlar. Çanakkale'den sevgiler, saygılar. Konuğunuza başarılar diliyorum. Dinlemekteyiz demiş. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Selahattin Bey yazmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz dinleyen aziz dostlarımıza. Ve program devam ediyor sevgili gönül dostlarım. Abi şimdi o yıllarda aslında birazcık 2000'li yıllara gelmek istiyorum ben. Babanı kaybettin. Baban rahatsız mıydı?
Babam kolon kanseri. Üç yıl falan bir tedavi süreci oldu, ameliyat dönemlerini atlattı. Kanser hastalığından 2000 yılında vefat etti.
Peki abi, vefat ettikten sonra hani derler ya, hep baba gölgedir, bir şeyler hissedilir. Ben bile hala 9 ay oldu ama bir yokluğu içimde kor gibi. Baban gölgesi sende, o hep onu hissettiniz mi? Yani ailecek, ve şunu sorayım sana. Babanla en çok yapmayı özlediğin şey neydi?
Yani babamla benim normal yaşamımda çok bir arada yaptığım bir faaliyet
yoktu. Anladım.
Esnaf olduğu için genelde bizim kahvehanemiz vardı, bakkalımız vardı. Kahvehanede ben orada yardımda bulunurdum. Hı hı. O dönemleri özlüyorum. Yani hani bundan kaç yıl öncesine dönmek istersin desen 1980'li yıllara dönmeyi arzulardım.
Abi hala köyüne gider misin? Yani o köyün o eski kültürü duruyor mu?
Köy bizim köyümüz şehir merkezine yakın olduğu için artık o kültür çok kalmadı merkez köylerde. Yani kırsal köylerde, şehir merkezlerine uzak köylerde kültürler devam ediyor hala, ama bizim yöremizin köylerinde, şehir merkezine yakın köylerde çok o kültürün kaldığını zannetmiyorum. Evet, hmm. Devam ettiren insanlarımız, güzel insanlarımız var hala da, ama çoğunu kaybettik, çoğu değerlerimizi yitirdik yani. Büyükler, bizim büyüklerimiz dünyadan göçtükçe,
değerler de gidiyor.
Değiştikçe kültürler de değişiyor.
Maalesef öyle, evet. Şunu sorayım, ben şimdi artık hani 2000 yılına geldik ve 2000 yılında belli şeyler değişti. Artık baban gittiği zaman tabii ki de hayatta her şey değişiyor. Anne gittiği zaman hayatta her şey değişiyor. Ama sen bir karar arıyorsun, alıyorsun ve artık yuva kuruyorsun. Bu senin için nasıl bir karar oldu? Biraz bahseder misin abi?
Şimdi ben eşimle 99 yılında evlendiğimde biz gönül usulüyle evlendik. Yani bir vesile sonucunda.
Eşin görüyor mu, sözünü kestim?
Tabii ki.
Ha, buyur, evet. Tamam.
Eşimle beni bir abi vasıtasıyla tanıştırıldık. Ben açıklıkla her şeyimi anlattım, dedim işte az görüyorum, görme kusurum var. Bunları dile getirdim. Eşim de olabileceğini, bir problem olmayacağını söyledi. Ve Allah nasip etti, evlendik. Ve kızım dünyaya geldiğinde ilk kızımın görmediğini yine aile büyüklerimiz fark etti. Büyük teyzemiz var bizim. Hı hı. Babamın öz teyzesi. O fark ediyor ilk. Aile büyüklerimiz de söylüyor, diyor bak bu çocuğu, bir bebek daha benim çocuğum. Babam da o zaman rahmetli son günlerini yaşıyor. Hani hasta yatağında yatıyor. Tabii anne, benim annem babam bunu, babam biraz şey yapamıyor, hani hasta olduğu için kabullenmiyor gibi, olur mu öyle şey falan. Bana söylüyorlar. Tabii ben biraz ilk başta bir hafif tepki verdim. Ve doktora götürdük. Doktora götürdük dedi, görmüyor. Yani az görüyor. Ve tabii 8 yaşına kadar duyduğumuz yere götürdük. Duyduğumuz yere götürdük. En son doktor dedi, bunu gezdirip durmayın. Bu şu an tıpta tedavisi yok. Kızımın köy hayatını anne babam vefat ettikten sonra anneme dedim biz üç kardeşiz. Hı-hı. Bir oğlan bir kız kardeşim daha var. Anneme dedim ya ben köyde devam edeceksem hayatıma en azından benim bağ kurumu yatıralım. Hani bir hayat garantim olsun.
Tabii emekli olarak olsun. Mesela aynen.
Annem de dedi oğlum hani iş bulabiliyorsan sigorta yaptır. Git dedi ben idare ederim gelir gidersin köye. Ve ben o şekilde köyden Balıkesir'e dönüş yaptım. Yani biraz da mecburiyetten işte çocuğun sağlık güvencesi doktora geliyoruz gidiyoruz. Çünkü özele bütçe yetmiyor o zaman.
Tabii canım nerede?
Hani bir özele gittiğin zaman doktor özelime gel diyor. Ne kadar sağlık güvencen de olsa. Öncelikle ben iş hayatının içerisine giriş yaptım.
Peki hocam şunu sorayım ben size. Hep herkesin sorduğu soru ama mesela çoğu takılıyor. Ben de bazen diyorum ki kısmet hani ben gören de olur görmeyen de olur ama beni anlasın benim kalbimi sevsin yeter diyorum soranlara ama. Mesela sizin tavsiyeniz gören midir görmeyen midir?
Eş anlamında.
Evet eş anlamında.
Şimdi onu şöyle bir cevap vereyim. Hani gönüller görsün birbirini. Birbirini gönüller görürse görmüş görmemiş çok önemli olmuyor. Hani gönüllerin birbirini görmesi lazım.
Kesinlikle. Ben de o şeydeyim. Hani mesela burada birbirini ezme veyahut da birbirini öne çıkarma veyahut da birbirinden işte bir şey koparma gibi bir çabası olamaz bence iki insanın ya hocam.
Hayır olamaz. Sıkıntılarının en büyüğü şurada başlıyor. Yani aile büyüklerinin şimdiki dönemde evlendirdikten sonra gençleri kendi haline bırakmalarından kaynaklanıyor. En büyük problem burada başlıyor. Yani işte ufacık bir problem sorun olduğunda karşı taraf kendi çocuğunun yanında yer alıyor.
O tarafta hemen, kendi çocuğunun yanında yer alıyor.
Öbür tarafta kendi çocuğunun yanında yer alıyor. İşte şunu diyemiyorlar. Yani tam zıttı olsa herkes kendi çocuğuna değil de tam karşısının çocuğunun yanında yer alsa bence daha sağlıklı ve huzursuzlukların daha çabuk çözülebileceğine inanıyorum.
Ve daha sonraki süreçlerde de hocam tabii ki de işte kızınızın artık okul çağı geldikten ziyade diğer çocuğunuz dünyaya geliyor değil mi? O çocuğunuzda ama herhangi bir şey yok.
Yok, o normal.
O normal. Onun sağlık problemi gibi herhangi bir durumu söz konusu değil. Ve sizin de az önce anlattığınız gibi 2000 yılından 2013 yılına kadar hastanede çalıştınız. Ve bu çalışma süreci gereğince artık programın da sonlarına geliyoruz. Zorluklar yaşadınız mı? İnsanlarla nasıl bir diyaloğunuz vardı?
İnsan ilişkilerinde ikili ilişkilerde diyalogların güçlü olduğu için çok sorun yaşamadım. Evet yaşadığım anlar zamanlar oldu ama ekip arkadaşlarım hep benim yanımda oldular. Yani benim bir eksiğim varsa o eksiği onlar kapattı. Yani arkadaşlarımın desteğini çok gördüm. Başımdaki amirlerin, şeflerin desteğini çok gördüm. Hani açık arayan pozisyonunda değillerdi. Tam aksine açık kapatan pozisyonundaydılar. Evet tartıştığımız, birbirimizle bazen kırıldığımız zamanlar, dönemler de oldu ama genel itibariyle baktığımda iş hayatımda, 10 yıllık iş hayatımda bütün iş arkadaşlarımın bu arada teşekkür ediyorum onlardan Allah razı olsun diyorum.
Amin. Amin cümlemizden. Gerçekten güzel bir iş hayatınız olmuş. Rabbim bize de nasip etsin inşallah diyelim.
Amin. Yani iş hayatındaki engelli iş arkadaşı olan insanlara şuradan şunu söyleme gereksinimi duyuyorum. Evet, bir engelli iş arkadaşınız olabilir. Belki aynı pozisyonda çalıştığınız engelli arkadaşlarınız olabilir. Aynı işi yaptığınız. O engelli arkadaşınız belki sizin gibi olamayabilir. Onu o şekilde kabul ettiğiniz zaman belki size biraz daha yük binebilir ama onu o şekilde kabul edip ona omuz çıktığınızda inanın ki Rabbim de sizlerin her zaman yardımcınız ve destekçiniz olacaktır.
Kesinlikle.
Bunu yük olarak değil de bir yürekten gelen sevgiyle arkadaş olarak görürseniz kazanan kaybeden değil kazanan sizler olacaksınız derim.
Kesinlikle öyle hocam. Hocam peki bunca yıl dernek başkanlığı halen devam ediyor. Dernek pozisyonları devam ediyor. İşte normal hayatta da devam ediyor. Sizi üzen ve ders aldığınız, siz de bundan ders alın dediğiniz bir olay var mı?
Var. İçime oturan bir şey, hatta iki şey var.
Buyurun anlatın hocam.
Şimdi dernek başkanı hasbelkeder Allah nasip etti bir kitleyi temsilciliği görevi nasip etti ona. Biz de 2000 en sonki milletvekili seçimlerinde bir Ankara'ya meclise Balıkesir'in tüm vekillerini ziyaret için bu, o dönemki başkan yardımcımla birlikte ziyarete gittik. Orada milletvekilinin bize karşı hayırlı olsun ziyaretine gittik. Tabii ki ufak tefek sorunlarımızı da dile getirdik. Belki çözüm yolu buluruz düşüncesiyle gitmiştik. O ilk gittiğimiz vekil ismini vermeyeceğim çünkü şu an hala da
tabii vermeyelim hocam.
Görevde o eğer bu yayını dinliyorsa veya onu tanıyan biri dinliyorsa muhabbeti mutlaka geçecektir. O kendini bilir. Dedi ki ya dedi Balıkesir'den buraya dedi hadi sen gelmişsin dedi. Bu görmeyen arkadaşı niye sürükledin geldin dedi. O benim orada çok zoruma gitmişti. Yine bir halen siyasi belediye başkanlığı yapıyor. Bir belediye başkanı ziyaretine gittiğimizde şu cümleyi kullanmıştı. Demişti ki ya Balıkesir'de işte biz Balıkesir'de hizmet talebinde bulunduk. İşte sesli çıktı sarı çizgilerde.
Tabii.
Yani görme engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak hizmet talebinde bulunduk. Bize orada ekibiz yani yönetim kurulu olarak gittik.
Tabii.
Bize söylediği cümle şuydu. Ya Balıkesir merkezde 17 tane görme engelli var. Sizin istedikleriniz her birinin başına bir tane adam diksem ücretli. Sizin istediklerinizden daha ucuza denk gelir demişti gülmüştü de. Bu benim içimde unutamayacağım iki tane olaydır.
Ben her zaman şunu diyorum hocam. Her zaman gönüller kazanır, kalpler kazanır ama Allah'a havale ettiğimiz zaman hiçbir şey yargısız kalmaz. Bu bir gerçektir.
Evet,
bu dünyada bu dünyada belli şeyler yargısız kalabilir. Yargısız infaz edilebilir ama Yüce Allah'ın adaleti her şeyden üstündür. Bu bir gerçek.
Evet.
Gerçek. Gerçekten öyle.
Çünkü bu derneğin içine girdiğimizden beri ekip arkadaşlarımızla birlikte hatta dernek üyelerimizle ve hatta gönüllü üyemiz olmayan gönüllülerimiz istiyorum. Örnek vereyim birkaç tane.
Tabii.
Balıkesir ilimizde 2016 yılına kadar bir tane görme engelli rehabilitasyon merkezi yoktu. Bugün Balıkesir'imizde bizim tavsiyelerimizde, telkinlerimizde Bandırma'da bir tane, Dursun Bey'de bir tane, Balıkesir merkezi iki tane görme engelli rehabilitasyon merkezine sahibiz. Özel olsa bile. Ve Bandırma'ya şu an bizim Balıkesir ilimizden tahminim, tam rakamı net olarak yanılıyor olabilirim, bir 20 kişi falan eğitim almaya gidiyor. İşte diğer kurumlara giden görme engelli kardeşlerimiz var eğitim almaya. Ve bu eğitimler sonucunda görme engelli kardeşlerimiz normal hayatlarına hiç kimseye bağımlı kalmadan idame ettirebiliyorlar. Diğer bir örnek vereceğim konu. Balıkesir ilimizde 2019 yılına kadar, hatta 2020 yılına kadar engelli aracımız yoktu. Engelli birim müdürlüğümüz yoktu belediyeye ait. Bugün bizim taleplerimiz doğrultusunda dernek olarak, STK olarak, engelli STK'ları olarak gündeme taşıdığımız için yerel medyada, basında şu an Balıkesir ilimizde 6 tane belediyemizin aldığı, mevcut Büyükşehir Belediye'mizin aldığı 6 tane engelli aracımız var. Bu engelli araçlarımız sadece engellilere hizmet vermekte, engelli birim müdürlüğümüzün bünyesinde. Örneğin durumu olmayan bir engelli kardeşimiz hastaneye gelecek, telefonu kaldırdığında belediyenin 444-40-10'u aradığında, ihtiyacını belirttiğinde araç gidip onu alıp hastaneye getirip götürebiliyor.
Şimdi burada sözünüzü kestim. Balıkesir'den dinleyen dostlarımız da vardır. Ben buradan telefon numarası vermek hiç çekinmem. Çünkü radyolar bunun için vardır. 444-40-10 efendim. Balıkesir için önemli bir hizmet. Bunu kullanabilirsiniz.
Evet. Bu belediyemizin engelli, evinde diyelim ki yatalak bir engellisi var, hastaneye götürecek ama durumu da yok, götüremiyor. Hastaneye götürmesi lazım. Rapor çıkartacak, örnek verelim. Bunu belediyemize aradığında direkt belediyemiz personeliyle birlikte gelip bunu alıp engelli birim müdürlüğünün bünyesinde hastaneye tedavisini yaptırtıp kontrolünü yaptırtıp geri evine getiriliyor. Bu hizmetin gelmesini sağladık. En son halk otobüslerimizde yeni hayata geçmeye başladı. Tam anlamıyla geçmese de sesli anons sistemleri hayata geçmeye başladı. Belirli bölgelerde geçti. Tamamına yaygınlaştırılacağı söyleniyor. Bunu talep etmiştik. Diğer bir talebimiz ise sesli kütüphane. Sesli kütüphanemiz oluşturuldu. Çamlık'taki Çamlık kütüphanemizde görme engelliler için sesli kütüphane bölümü oluştu. İç dekorasyon çalışmaları, yani materyal anlamında eksikliklerimiz var. Fakat bu eksikliklerimiz gün geçtikçe, zaman içerisinde tamamlanmaya devam ediyor. En son talebimiz bir kitabı kabartma kitaba çevirebilecek makine var. Bunu siz de biliyorsunuz.
Evet.
Bu printer, yani bilgisayar bağlantılı kitap alıyorsun, normal kitabı, fotokopi makinesi gibi. Onu sana basıyor ve kitap şeklinde teslim ediyor. Bu cihazın Balıkesir'e alınmasını talep ettik. Dernek ziyaretimize gelen AK Parti il yönetim Teşkilatı'na bunu dile getirmiştik. En son Balıkesir'imize bakan geldi, iki tane bakanımız geldi. Ödenek talebinde bulunuldu. Çünkü cihaz 400 bin TL civarında bir cihaz. Yurt dışından gelecek bir cihaz. Bunun ödeneği alındığında Balıkesir'imize böyle bir hizmeti sağlatmış olacağız. Yani evet. Bu cihaz gelirse görme engelli kardeşlerimizin eğitim anlamında biraz daha hayatı kolaylaşacak.
Çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerinizin devamını diliyorum. Bu akşam, bu hafta sizinle sohbet etmek benim için çok güzeldi. Çok renkli oldu, çok verimli oldu. Size, çocuklarınızla birlikte, eşinizle birlikte sağlıklı, sıhhatli bir hayat diliyorum. Umarım sizi ağırlayabilmişimdir. Hatalarımız, kusurlarımız olduysa affola. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz?
Öncelikle radyomuza, siz DJ'mize ve radyo dinleyicilerimize, Günbatı Radyo dinleyicilerimize yürekten teşekkür ediyor. Bizleri dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve şu notumu iletiyorum. Engelli yoktur, engelli kalpler vardır. Engellilerimiz engelli değildir. Onlar da bu ülkenin değerli bireyleridir. Onlarındaki engeller kaldırıldığında başaramayacağı iş yoktur.
Kesinlikle. Diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki efendim, bugünün de sonuna geldik sevgili dostlarım. Haftaya aynı saatte saat 21'de yine Radyo Günbatı mikrofonlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Devam ediyor.
Yandım ya lel, yandım ya lel, amanını ya. yâlel, yandı mı yâlel yâlel, amanını yâlel yâlel.